Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Aslında 2017'ye zam haberleriyle başladık. İlk zam haberi de Apple cephesinden geçti. Apple tarafı kurdaki dalgalanma ve fiyat tarafındaki değişkenlere bağlı olarak iPhone'lara hatta bilgisayar ürünlerine de yine zam yaptım. Şu an rakamlar önümde Mesut. Yani tek tek hepsini okumaya gerek yok. Zaten listeyi şu an ekranda görüyorlar ama.
Bu arada App Store'a da zam.
Pek çok. Yani Apple ekosistemindeki her şeyin fiyatı yükselmiş oldu. Telefonlar için konuşmak gerekirse 450 liradan başlayan ve daha yüksek seviyelere kadar çıkan bir fiyat zammından bahsedebiliriz Apple ürünleri için.
Normal kur deli gibi yukarı doğru oynamış durumda. Aşağı ineceği de yok gibi görünüyor. 3.7'nin aşağısını görmeyiz bundan sonra herhalde. 3.7 bile bize şey gibi gelmeye başladı değil mi? Düşük şimdi. Hani 3.8, 3.9 olmasın da 3.7 dursun.
Yani insanın yavaş yavaş bir şekilde
alışıyorsun yani
maalesef.
O yüzden telefonların pahalanması normal. Bugün Note 5 3.000 liraya yakın bir fiyata çıkmış durumda. 2.800 lira falan bir fiyatı var. Note 5 o fiyata gelmişse üst tarafı düşünemiyorsun zaten.
Zaten birazdan bazı başka telefonların yine Türkiye lansmanı ve Türkiye fiyatlandırmasında konuşacağız. Dolayısıyla hani maalesef bu algı hani Apple'da iPhone zammı gibi algılandı ama yavaş yavaş tüm firmalarda fiyatların arttığını göreceğiz açıkçası.
Ya çok basit bir şey söyleyeyim. Yakın bir zamanda fiyatını araştırdığım için biliyorum. Sony iPhone 6300 şu anda aynasız fotoğraf makineleri içinde biliyorsun en popüler modellerden bir tanesi. Şimdi 6500 de çıktı. Evet. 6300 3500 liradan 4500 liraya çıkmış fiyat.
Yeni yılla birlikte.
Ya düşünebiliyor musun? Eskiden 90'lı yıllarda böyle bir şey vardı. Yani birisi televizyon aldığı zaman şey olarak düşünürdü. Tamam yatırımımı yaptım. Çünkü onun fiyatının düşmeyeceğini bildiği için sürekli artan bir seviyede seyrederdi. Enflasyon çok yüksek olduğu için. O da derdi ki yani erkenden almanın bir zararı yok. Hemen gidip alayım taksitle maksitle öderim. Aynı o döneme döndük. Adam elektronik eşya satın alıyor iPhone. Öyle bir zam geliyor ki üstüne. Şu an aldığı fiyatın üstüne satabilir.
Aynen öyle. Zaten şu an hani hep iPhone 7'lerden bahsediyoruz. Sonra yeni jenerasyon ürünleri olduğu için onları konuşuyoruz belki ama işte iPhone SE'ye bakıldığı zaman 2400 liradan başlıyor. iPhone 6S'ye baktığınız zaman iPhone 6 32 GB versiyonu 3200 lira gibi fiyatlandırmaya sahip. Keza iPhone 7'lerden geldiğimiz zaman fiyatlar 5000 liralara kadar çıkıyor. İnanılmaz bir fiyat.
Şimdi dolar tırmanırken bir zihniyet vardı. Ben zaten TL maaş alıp TL harcıyorum bana ne zararı olacak falan diyenler. Şimdi onlarla oturup bir konuşmak lazım.
Yani sonucunda şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. İthal ürünlerde her zaman yabancı parayla gene alışveriş yapıyorsun büyük oran. Dolayısıyla o kurdaki dalgalanma istersen fiyatları da yansıyor. Bazen elde çok mal olduğu zaman iyi niyetle yaklaşan firmalar fiyatları belli bir süre daha koruma eğilimi gösterebiliyorlar ama.
Zaten
tek tek örnek belki vermek zor olabilir ama sonrasında ister istemez yeni ürünü yurt dışından çekmeye çalıştığınız zaman bu baskı üzerine geliyor yani.
Ya bir de ülkede yerli üretilen hangi maddi ürünün içinde yabancı bir ithalat ürünü yok?
Tabii canım.
Hani
bana
onu da söylesinler. %100 şu tamamen her şeyle ülkemizde üretiliyor desinler ya.
Açıkçası
öyle bir şey yok.
Fiyatlar böyle arkadaşlar. 2017'nin ilk günlerinde yeni bir iPhone almak isteyen örneğin hakkında iPhone 7 Plus'ın 256 GB'ından yana kullanmak isteyenler 5500 liraya yakın bir fiyatı da gözden çıkarmak zorundalar.
Şimdi asıl bomba nerede biliyor musun? Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yeni telefonlar var ya. Onların fiyatları bir açıklansın ondan sonra görsün.
Şimdi az önce Note 5 örneği verdim. Note 5 hani geçen senenin amiral gemi telefonu olarak ki bir yere fiyatları 1900-2000 liralara kadar gelmişti. Farklı kaynaklardan araştırma yaptığın zaman. Ama
geçen senenin amiral telefonu aslında Note 7 olacaktı da.
Ya geçen sene derken evet.
2 senelik telefon yani. Senelik.
Sonucunda 2015'in telefonu. Evet. Ve bugün itibariyle arama yaptığınız zaman işte hani bilindik satış noktalarında fiyatı 2799'dan 2999'a kadar gidiyor ki 2015'in telefonundan bahsediyoruz arkadaşlar. Durum böyle. Hazır Samsung'dan bahsetmişken Samsung'a devam edelim. 2017 model Galaxy A serisinin Türkiye lansmanı gerçekleşmiş oldu. Zaten yeni yılın ilk gününe duyurusu yapılmış. İki tanesinin videosunu da biz Amerika'da çekip sizlerle paylaşmıştık. Maalesef standta A7 modeli sergilenmediği için onu paylaşamamıştık sizlerle. Samsung geçtiğimiz sene itibariyle isimlendirmeyi değiştirerek sonuna yıl ekleme yöntemiyle otomobillerdekine benzer bir strateji takip etmeye başlamıştı. Şimdi önce özelliklerden bahsedeyim daha sonra son fiyatlandırmayı konuşuruz Mesut. A3, A5 ve A7. A3 serisi biraz hani tek el kullanımına yatkın orta seviye telefon arayanlar için Samsung tarafından konumlandırılıyor. 4.7 inç 720p ekranı var ve 2 GB RAM ile geliyor. A5 serinin ortancası ve muhtemelen bu seri içerisinde en alınması olanı bakıldığı zaman onun da kendi özellikle çerçevesinde RAM 3 GB'ye çıkıyor. Ekran yine 5 inçin üzerine çıkıyor. A7 ise 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip. RAM yine 3 GB seviyesinde. Her model içinde aslında bakılırsa işlemcilerde çok ciddi bir fark yok. Aynı işlemci ailesinin farklı konfigürasyonlarını kullandıklarını söyleyebiliriz. Önceki nesil A serisiyle kıyasladığımız zaman Galaxy S7'nin tasarımını taşıyan, önü ve arkası cam olan ki hani özellikle biz videolarını paylaştığımızdan bazı arkadaşlar geçen yıl telefonuna göre tasarımda gerileme olduğunu söylemişler ki biz geçen sene incelemiştik. Onlar hakikaten çok güzel görünüyordu. Daha köşeli hatlara sahip tasarımlardı. Ön arkası cam olan, Always On Display özelliğinden yani ekran sürekli açık özelliği bu telefonlara da Samsung tarafından verilmiş. Tip C bağlantı standartını destekleyen, IP68'de suya ve toza karşı dayanıklı olan ve parmak izi okuyucuya sahip cihazlar bunlar. Ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Fiyatlandırmaya baktığımızda aşağıdan yukarı gidelim yavaş yavaş. A3 model 2 ne dedik? 4.7 inç ve 720p ekran, 2 GB RAM var. 1700 lira Mesut. A5 modelde ortanca model 2199 lira ki geçen sene Note 5 bulunabiliyordu bu fiyat seviyesinden. A7 modeli ise 2499 lira. Üzerine 200 lira daha koyduğun zaman Sony Xperia XZ var örneğin amiral gibi telefon olarak. Tablomuz bu.
Tabii diyoruz ya hani yeni telefonlar geldikçe fiyatlar ortaya çıkacak. Dolardaki artışın nedenini yansıdığı olaylara. Yani şöyle örnek vermek lazım. Vegas'ta biliyorsun gittiğin zaman Vegas'a outlet'e bir gidersin. Biraz alışveriş yaparsın değil mi? Lüks markaları uygun fiyata satın alma şansın olur. Gittik. Benim 3 sene önce aldığım işte Columbia mont yine 160 dolardı. Bu sefer yanına yaklaşan olmadı. Bak 160 dolar hiç bozmamış adamlar. %10 da vergi ekliyorsun onların orada üstüne. Sana gelince 180 doları falan buluyor montun. Ama montun fiyatının hiç değişme olmamasına rağmen herhalde hiçbirimiz yanına yaklaşıp satın alamadık.
Ben hani
iki katı yakın artmış yani 3-4 yılda.
Bak monttan bahsediyorsun. Columbia markasından bahsediyorsun. Seçenekler çok. Farklı markalarda belki daha güzel şeyler de bulabilirsin ama ben daha elzem bir şeyden bahsedeyim. Su. Şimdi fuarda koşturuyorum ve su içeceğim tamam mı? Otomattan su almak istedin işte yarım litre ya da bir litrelik su. Yanında yazıyor. 1,5 dolar, 2,5 dolar. Markaya göre çünkü ufak tefek oynamaları olabiliyor. Diyelim 2 dolara su aldın. 2 dolara su, pet şişesi alıyorsun. Türk lirası karşılığı neredeyse 7,5-8 liraya denk geliyor. Yani hani
sürekli artıyor.
Bu
yurt dışına açıkçası çıkmak zaten gerçekten zorlaştı. Şimdi ülkemizde de yansımalarını göreceğiz. İyi bir şey kullanayım, yenilikleri takip edeyim, bir hobim var onunla ilgileneyim falan diyorsanız artık daha da zorlaşacak hayat.
Ne yazık. Aynen öyle. Tablo bu arkadaşlar.
Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Sözünü kestim kusura bakma. Şimdi Barcelona'da General Mobile yeni bir telefon tanıtacak.
Serinin devamı.
Serinin devamını getirecekler. 1000 lira altında kalabilecek mi acaba bunlar?
Valla donanım artacaksa hani sonuçta kura bağlı baskı artıyor fiyatlandırma üzerinde. Çok zor kalacakları. Tabii özellikleri ne olacak tam olarak nereye hedefleyecekler onu henüz tam olarak bilmiyoruz ama kalabiliyorsa umarım kalır. Çünkü bu gidişle arkadaşlar A3'e 1700 liraya satıyorsak hiç merak etmeyin ki diğer telefon firmaları da hani resmi yollara gelen cihazlar seviyesinde çok daha ucuzunu veremeyecekler gibi görünüyor. Açık pazar ürünlerden bahsetmiyorum. Onları ayrıca konuşabiliriz gerçi ama hazır yeri gelmişken gerçi bahsetmekte de fayda var. Şimdi A3 1700 lira Xiaomi Mi 5 Pro açık pazar ürünü. Muhtemelen belki zaman içerisinde onların fiyatları artacak ama aynı paraya şu an o telefon da var Mesut. Seramik kasa, 4 GB RAM ve 128 GB depolama. Şimdi evet o telefon açık pazar. Belki garanti belgesinin de garantisi yok. Çünkü sonuçta kimin getirdiği zaman getirdiğiniz yere göre aldığınız yere göre sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz belki ama Snapdragon 820'li 4 GB RAM'li hani bu fiyata o telefonun ben riskine girerim açıkçası.
Evet. Zaten böyle artık bir durum söz konusu. İyice insanlar garantisiz mallara, sıkıntı yaşayacakları firmalara doğru yönelecekler.
Gerçi sıkıntı yaşıyoruz diyoruz hani LG'de garantili ürün de vardı o da sıkıntı yaşattı. Samsung'da ama bak, çok onlar da olduğu söyleniyor.
Evet, sıkıntı yaşananlar var ama eninde sonunda ürününü değiştireceğim, muhatabını bulabileceğim bir yer var. Bazen muhatap bulamıyorsun. Bu Xiaomi için geçerli olur mu olmaz mı söylemiyorum bunu ama Grey Market'ten alınan bu firmaların daha çok mağduriyet yaşattığını biliyoruz.
Hı hı, doğru söylüyorsun. Bu arada yeri gelmişken çok ufak bir not olarak paylaşalım. Ben Twitter'da fotoğrafımı paylaşmıştım. Yine bizim forumdan da özel mesajla soranlar olmuş. Xiaomi'nin başkan yardımcısı Hugo Barra'yla böyle bir 10-12 dakika konuşma şansım oldu. Kendisi bana neden gelemediklerini açıkladı. Şimdi yani yazma dediği için çok fazla bilgi veremiyorum ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Geleceksek sıradan bir oyuncu olarak gelmek istemiyoruz diyor. Türkiye'nin pazar büyüklüğünü, adam adetleri falan diyor Türkiye'de kaç adet telefonun satıldığını vesaire. Geleceksek her kanalda olmak istiyoruz ve şu an bazı unsurlar bizim her kanalda olmamıza mani oluyor. Onlar düzeldiği anda diyor biz diyor, Türkiye'de büyük bir girişim olarak yani Xiaomi Türkiye olarak gelir ürünlerimizi satmaya başlarız diyor ama Türkiye'yi buradan yakından takip etmeleri bile bence hani
güzel değil mi?
Olarak değerlendi. Gerçi kurdan sonra vergilerle beraber bilmiyorum. Çünkü açık pazarda 1700 lira olan ürün resmi yollarla gelse Note 7 fiyatı ne olacak zaten bakıldığı zaman. Orada da rekabet gücünü ne derece korur bunları bilemiyoruz. Note 7 demişken Note 7 ile devam edelim. Son mobilite programlarında Samsung'un mutlaka bu telefona niye böyle olduğunu cevabını vermesi gerekiyor demiştik. Kademeli olarak bize sorunun çözüldü ama bağımsız test laboratuvarlarının bulguları doğrulamasını beklendiğini söylemiştik. Bugün basın açıklaması geldi biz bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle. 23 Ocak'ta canlı yayınlayacakları bir basın toplantısıyla Note 7'nin sorununu açıklayacaklar mıydı? Sence nasıl bir açıklama olur ki bundan sonraki Samsung telefonlarda benzer vakalar yaşanırsa kullanıcılar güven endişesi yaşamaz?
Ya zaten şu anki dedikoduların hepsi pil konusunda artık herkesin en fikir oldu. Evet. Ve Samsung'un paketlediği pillerdeki belli bir nedenin yanmayan yol açtığıydı. Bununla ilgili bir açıklama yapıp sorunu bulduk, bu hallettik diye demeleri bekleniyor. Yani bunun haricinde ne diyecekler ki artık?
Yani orada benim takip ettiğim kadarıyla özellikle pilin Note 7'de tabii tasarımdaki agresif girişime bağlı olarak pilde standartların dışında bir form faktörü benimsendiği için aşırı ısınmaya bağlı bir takım sorunların yaşandığı.
Öyle ama sadece Samsung'un paketlediği piller yandı. Çünkü çift firma tedarik ediyordu biliyorsun. Bir tanesi Çinli, evet. Bir tanesi de Tayvanlı, yani daha doğrusu Koreli Samsung.
Çinli Hong Konglu olan firma, evet. Bir de Samsung'unki
yanıyordu, diğerininki yanmıyordu.
Bütün sorulara cevap verecekler şu basın toplantısı çerçevesinde. Dediğim gibi canlı yayında paylaşacak. Güney Kore saatiyle 23'ünde sabah ona geliyor. Türkiye saatiyle 6 saat geriden geliyoruz biz pozisyon itibariyle. Umarım samimi olurlar, çünkü samimiyetsizlik burada bir kendisini belli ederse daha sonraki vakalarda iyice güven
zedilenmesi olur. Zaten Türkiye'de olur. Çok güvensen ne değişecek artık o fiyatlarla S8 geldiğinde.
Gerçi doğru söylüyorsun. Evet. S8'e de birazdan gireceğiz ama şu var arkadaşlar.
O 4000'den falan girecek belli yani.
Ben de aşağı yani... S7 için daha pahalı olacak kesin ama ne kadar olacağını hesaplamak gerekiyor. Kesin olan şu arkadaşlar, sonuçta Note 7 piyasadan çekildi. %96 civarında geri toplama söz konusu ama Samsung'un altını çizdiği nokta kullanıcılarımız bize sadakatlerini getirdikleri telefonun yerine S7 için alarak gösterdiklerini söylüyorlar. Umarız tatmin edici açıklamaları da görürüz. Galaxy S8 ile ilgili bazı tasarım detayları ortaya çıktı. Biz CES fuarındayken bayağı konuşuldu, bayağı bir yaygarası koptu. Ortaya çıkan görüntülere bakıldığı zaman Note 7 tasarımının daha da agresifleştiği, S7 için neredeyse çerçevesiz form faktörü yakın bir hale geldiği görünüyor. Tabi o görsel ne kadar doğru, hangi prototip ait onu tam olarak bilmiyoruz ama ortaya öyle bir görüntü çıkarsa Mesut, çok daha değişik bir tepki, yani Samsung o Note 7'deki algıyı çok çabuk kırabilir gibi geliyor açıkçası.
Şimdi bir kullanım alışkanlığımız vardı Samsung telefonlarda, geri tuşu ve işte fiziksel tuş. Hı-hı. iPhone kullanıcıları da vazgeçilmezler arasında o fiziksel tuş, biliyorsun. Hani ne kadar yeni iPhone'larda bir değişim geçirse, arkadan özel bir sistemle sana o fiziksel bir tuşmuş gibi hissettirilse de hala daha varlığını koruyor. Şimdi onun ekrana taşınacağı ve ekran üstünden parmak izi okuması yapılacağı konuşuluyor. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bu Samsung kullanıcıları için çok yeni bir şey olacak.
Aynen.
Sanal tuş olayı. Ama tasarım o kadar agresif ki, hani nereye neyi koyacaklar? Nasıl dayanıklılık sağlayacaklar? Ön kamera nerede değil mi tam olarak? Yani bunları görmemiz lazım.
Hani görsel var arkadaşlar, şu dönemde ekran boyutu sonucu 5.7 inç olarak konuşuluyor. S7'ye işte koyulduğu zaman sanki 6.5 inç telefon gibi duruyor değil mi? Böyle bir durum söz konusu. Tabii ekrandan parmak izi okuma gibi teknolojiler zaten var aslında. Kullanıcı Qualcomm'da benzer teknolojiler var.
Uzun zamandır çalışan firmalar var. Synaptix de bunlardan bir tanesi.
Aynen öyle. Burada hani fonksiyonellikten ziyade benim endişe ettiğim konu kırılganlık. Çünkü yani bu seviyede telefonun darbeye ve düşmeye karşı çok hassas olacağını tahmin ediyorum. Hani...
Düşürme be. Yani ben şimdi düşürmeye karşı şöyle bir olay var arkadaşlar. Diyorlar ki düşmeye karşı dayanıksız, işte Mi Mix'i düşürmüş, kırılmış filan, tamam mı? Ya şimdi
sorumluluk sende zaten.
Sorumluluk sende, anlıyorum da. Elektronik cihazı da olabildiğince fazla düşürmemeye çalışacaksın. Yani kılıf takacaksın zaten buna. Ve ya de bu... çok da düşüp kırılmasından korkuyorsan da kullanmayacaksın. Ya bir estetik kaygısı varsa ne yazık ki kırılgan da oluyor.
Yola çıktığın zaman o armor tipi kalın kılıflarla eve geldiğin zaman da direkt mesela çıkartarak belki kullanmakta fayda var. Tabii özellikler çerçevesinde bakıldığı zaman da bu arada telefonla ilgili şunu söyleyelim. Mobil Dünya Kongresi'nde kapalı kapılar ardında iş ortaklarına gösterileceği, daha sonrasında Samsung'un Mart ayının sonu gibi kendi özel lansmanını yapacak ki New York'tan bahsediliyor. Daha önce Note 7 ve Galaxy S4 lansmanı New York'ta yapmışlardı. Ardından da Nisan ayı içerisinde $850 civarı başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacağı konuşuyor. Burada tabii şeyi bilmiyoruz. Depolama tarafında 64, 128 mi olacak yoksa sadece 64 mi olacak? Note 7'de biliyorsun büyük oranda sadece 64 GB vardı. Ama $850 baz alırsak eğer aşağı yukarı yurt dışı lansman fiyatında $150 civarı artış olacak S7'ye kıyasladığımız zaman. Türkiye yansıması da şimdi $150, kurdaki fark vesaire 4000 lira isabetli bir tahmin. Yani 4000 liraya yakın fiyatlandırma.
4000'i geçebilir bile yani.
Ne diyorsun, 4000'i geçerse nasıl bir tepki görür? Gerçi bizim insanımız alıyor, pahalansa da alıyor. Satışlarda bir IDC'nin rakamlarına bakıyorum, düşme yok.
Yani düşme yok, pahalansa da alır mı, bu sefer gönlünü el verir mi? Şimdi şöyle bir şey var, benim gönlüm birçok şey artık el vermiyor, satın alamıyorum. Yani 20-25 dolarlık ürünleri bile gerek var mı acaba falan diye düşünüyorum. Çok gerekliyse almıyorum yani, biliyorsun hobi için benim yaptığım bir sürü şey var, deneme oluyor yani. Hı. Onu deniyorum, bunu deniyorum, o aracı deniyorum. İşimize yararsa stüdyoda kullanıyoruz bazen vesaire. Hı. Yaptığımız şeyleri. Eskisi kadar çok alışveriş yapamıyorum. Bence insanları etkileyecektir.
Peki
eskisinde kalmaya devam edebilirler yani.
Gerçi aynı fiyat seviyesinde yine iPhone'la kıyasladığım zaman, gerçi şurada iPhone fiyatları da vardı. iPhone 7 Plus'ı baz alalım ister istemez. Örneğin 128 GB 5000 lira civarına gelir. Yine iPhone'dan ucuz olur eğer 4000 lira civarına çıkarsa.
Ya şöyle bir durum var. Yani
İstersen çünkü onunla kıyaslayacaklar büyük evet. oranda.
Bilmiyorum ya, bana göre çok yüksek paralar.
Bana göre çok yüksek paralar evet.
Ama 3500 de bana göre çok yüksekti. Satın alan bir sürü adam var yani.
Herkes kendisine göre. Evet. Kendi beklentileri çerçevesinde oluyor ama Facebook'ta gördüğümüz yorumda doğru, bazen telefon onun zengin olduğunu değil de kadar borç sahibi olduğunu gösterir tarzında, sonucunda bir şekilde taksitlendirme yasak olsa da arıyorlarla hala birileri alıyor yani bu telefonları. Eğer nakliyesi evet. temlikte ya da diğer türlü yöntemlerle. Dediğimiz gibi muhtemelen kendisine özel bir lansman olacak. Mobile Dünya Kongresi'nde göremezsek şaşırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ama Mobile Dünya Kongresi'nde göreceğimiz başka bir telefon var. LG G6. 26 Şubat'ta LG'nin İspanya'da telefon lanse edeceği konuşuluyor. Tasarım seviyesinde artık modüler bir ya da kısmi modüler ya da aksesuar seviyesinde modüler bir telefon yok arkadaşlar.
Çok şaşırdık.
Yani olması gereken noktaya döndüğünü söylüyor LG tarafı da. İlginç olan nokta şu Mesut. 16'ya 9 format yine biraz daha farklı bir görüntü standartına geçileceği söyleniyor. Ve çözünürlüğü de yine 1440x2880 piksel yoğunluğunda 560'lar seviyesinde olacağı böyle tuhaf bir... Hani LG evet modüllerden döndü ama yine alışılagelmişin dışında bir form faktörlü cihaz getirecek önümüze.
Ya denesinler, yapsınlar da LG'nin yapması gereken şeyler o kadar basit ki. Yani ekran kasa oranını düzeltip ortaya büyük pilli bir telefon koysa zaten.
Bunda bayağı resmi olacak ama galiba. Çünkü kenarlarda...
İyi bir şey çıkacak ama bu sefer de çözünürlükle falan oynamışlar. Belki de o çözünürlüğe şeyi katıyorlardır. Sanal tuşlar için altta özel bir alan ayırdılarsa. Çünkü tam olarak ona denk geliyor aslında.
Olabilir çünkü dikine zaten altında bayağı sıkıntı var.
Üstte ikinci ekran kullanıyorlardı ya. Belki ikinci ekrana özel bir şekilde yine üstte ayrı bir yer ayırdılarsa. Kullanım tarzı olarak. Ben LG'nin arayüzünü seviyorum. Hani seven olur sevmen olur ama bana pratik ve güzel gelen bir arayüz. Hızlı da çalışan bir arayüz. Satar. Niye satmasın?
Aynen öyle. Donanım tarafında tabii arkadaşlar ekranın dışında Snapdragon 835 olacak. Kimi kaynaklar 4 GB RAM'de, kimisi 6 GB RAM'de geleceğini söylüyor. Bu arada son birkaç gündür hani evden durum takip etmeye çalışmış. Özellikle Snapdragon 835 kısmını araştırın. Belki onunla ilgili ayrıca bir video çekmekte fayda var. Çünkü Snapdragon 835 ile beraber ARM'ın da politikalarıyla. Şimdi bu yarı custom, yarı özelleştirilmiş olay aslında biraz yazılandan biraz daha karmaşık. Ama sonucunda belki de duyurusunu ilk göreceğimiz Snapdragon 835 cihaz da dünya evet. çapında satışa çıkacak. LG G6 olacak arkadaşlar. Onu söylemekte de fayda var. Bu arada Xiaomi'nin de Mi Mix'in Evo versiyonunu hazırladı ve onun yeni Snapdragon 835'e geleceğini de not düşelim. LG'den hemen sonra Mobile Dünya Kongresi'nde bir büyük lansmanı da Sony'den göreceğiz 27 Şubat tarihinde. Şimdi Sony'de iki unsur var. Birincisi XA serisi orta sınıf telefonların güncelleneceği ve orada Helio P20 ya da biraz daha güçlü bir MediaTek işlemciyle 4 GB RAM ve güncellenmiş kamera donanımı geleceği. İkincisi Xperia XZ'nin belki yeni versiyonu göreceğiz. Sen şimdi Xperia XZ'nin videosunu da çektin. Sence Sony ne yaparsa o telefon 2017'de daha albenisi yüksek bir telefon olur?
Baştan sona yenilerse ancak yani o tasarımı tamamen
aynı,
çöpe atıp...
Aynı tasarım 835 kurtarır mı sence?
Yok kurtarmaz. Yani ben Sony'nin tasarımlarını baştan beri söylüyorum, değiştirmesi gerek. Aynı telefonlar sürekli devam ediyor. XZ kötü bir telefon değil bu arada. Hatta şu an fiyatıyla en alınması telefonlardan bir tanesi. Onun da altını çizelim.
Yani A7'nin fiyatına baktığımızda 2700 yani, liraya XZ güzel
şimdi onu söyleyeyim ben tasarımını beğenmiyorum sadece. Kullanırken keyif vermeyen bir tasarımı var. Ama donanım olarak, kabiliyet olarak baktığında şu anda en alınması cihazlardan bir tanesi haline almış durumda. Yani o hakkını da yemeyelim Sony'nin. Hı-hı. Ama artık tasarımsal anlamda mutlaka yenilikler yapması lazım. 5.5 inç ekran kasa oranı çok iyi seviyeye getirilmiş bir telefonla çıkar. Hı-hı. Bu sefer kamerada da olması gerekeni yaparsa. Yani en iyisi demek de olmuyor bu iş. Gerçekten kullanıcının sana onu en iyisi demesi lazım. Yani şu laboratuvar hatta DxOMark var ya. DxOMark rakamdan açıklamasını artık. Tamamen
ticari olur.
Ticari oldu. Belli yani. Şimdi iPhone'a bakıyorsun yüksek, ona bakıyorsun yüksek. Elini alıp bir deneyimliyorsun. O kullanıcı deneyimi yok. Gerçekten doğru dürüst kullanıcı deneyimine önem veren bir kamerayla gelirse aslında Sony'nin önünü tutamazsın. Neden? Sony hala da marka algısı olarak kullanıcıda çok güçlü bir firma. Hı hı. Kullanıcının bir şeyler beklediği bir firma. Sadece bir atılım bir kıvılcım bekliyorlar. Onlar da aynı satmayan tasarımı devam ettirme konusunda çok şeyler. Çetinler yani.
Yani evet genelde işte Japon yaklaşımı. Bozulan şeye dokunma. İşte yani onlar mühendisin estetik kısmına çok fazla maalesef önem evet. vermiyorlar. Evet Sony'nin kendi içerisinde kamera tarafında gelişim gösterdiği doğru ama rakipler de çok hızlı gelişim içerisinde. Yani Sony Xperia X'lerin kamerasını çıkardığı zaman Samsung Note 7'deki kamera diyor. Evet. Apple ben çift kameraya geçeyim arkayı bulanık yapıyorum vesaire tarzında konseptler belirliyor ama Sony'nin de bir değişime ihtiyacı var.
Bence o tarafta kesin. En temiz ilerleyen Huawei. Evet, çok Huawei. Hızlı yol aldılar ve güzel gidiyorlar.
Huawei tarafından Mate 9'un bu arada 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimine sahip olan ara versiyonu da sessiz sedasız piyasaya sürmüşler. Bari bir tane de o gelse de onu da ben kullansam. Çünkü
güzel telefon.
Hakikaten güzel telefon. Özellikle senin gösterdiğin kamerada da arkayı bulanıklaştırabilme yeteneği.
Video çekerken de yapıyor. İncelemesinde hepsine yer vereceğiz.
O gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Bazı başka haberlerimiz daha var. Bunlara da değinmekte fayda var. Birincisi bu Apple'da biliyorsun pil sorunu. Aslında kanayan yara çünkü iPhone 5 serisinden beri bu pil 5 hatta jenerasyonda evet. Bu pil şişme sorunları, pil değişim süreçleri sık sık gündeme geliyor.
En son agresif bir pile de sahip değil alet.
Değil aslında hani kenarlardan sıkıştırdığın, evet. Zorladığın ve pil kapasitesini çok büyüttüğün bir durum da aslında Apple tarafında yok ama iPhone 6 serisinden daha önce bahsetmiştik. Belli seri kodlara sahip telefonlarda değişim ne oldu? Şimdi evet. iPhone 6'da da biliyorsun iPhone 6'da bükülme sorunuyla hatta bize bizim patronun telefonunda farklı bir bükülme yaşamıştı burada. iPhone 6'da yine hızlı pil boşalma sorunlarının ortaya çıktı ve belki de iPhone 6 serisindekine benzer bir değişim sürecinin başlayacağı konuşuluyor. Hani ama dikkat edersen belki bu değişim sürecinin sessiz sedasız hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden dolayı olsa gerek. Örneğin Samsung'un pil sorunu kadar da böyle tehlikeli bir konuymuş gibi çok fazla gündeme gelmiyor.
Ya Apple ne yapsa gündeme gelmiyor. Öyle bir durum var. Bir de firma elinde sonunda bir şekilde iyi bir değişim politikası sergiliyor içeride. Sıra beklesen bile aynı gün aynı cihaza sahip olabiliyorsun. Birebir değiştirdiği için de kullanıcılarda iyi bir memnuniyet yaratıyor. Bizim Burak'ın başına geldi biliyorsun. Hı hı. Ekranlarında bir klavyenin ekranı çizmesi sıkıntısı vardı o MacBook hı hı. serisinde. Satın aldığı MacBook serisinde. Garantisi geçmesine rağmen aldılar ekranı sıfırlayıp verdiler. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bir de şey de yaşamadı. Genelde biliyorsun ekranı değiştirip verirler diğer firmalar. Yok ışık sızması oldu falan filan bir sürü şey okursun. Hı hı. Bu adamlar yapmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla eğer servisin iyi işliyorsa yaşattığın sorunların çok büyük bir anlamı yok kullanıcı tarafında.
Bir de tabii şeyi söylemek lazım. Ben de geçen gün özellikle telefonla destek konusunda bir sürece tanık oldum. Şu var tabii ben de randevu süreci uzuyordur vesaire onu ben tam olarak şimdi bilemiyorum. Sonucunda yoğunluğa bağlı randevular uzar vesaire. Bazı arkadaşlar hatta servisten memnun da kalmayabilirler. Evet. Sonucunda her şey dört dörtlük olacak diye bir şey değil ama call center'da inanılmaz kibar, bilgili ve süreci doğru yönlendirmeye müsait sana direktifleri veren insanlar da var. Yani en azından ben bir tanesine öyle denk geldim. Gerçekten bunlar önemli şeyler.
Bizim çok yakın zamanda yazılımcı arkadaşımızın yaşadığı bir şey söyleyeyim. Hatta dün yaşamış. Dün hazır fiyatlar artmadan diyor satın almak istedim diyor. Hı. Eşime bir iPhone 7 satın alacaktım diyor. Yalnız statı vermiş. Satın almayı gerçekleştirememiş. O da demiş ki yarın hallederim ne de olsa. Yarın sabah bir uyandım ki fiyatlar artmış diyor. Yani 3500'den alacağı telefon 4300 liraya yükselmiş. Hı. Aramış Apple'ı. Demiş ki bakın böyle böyle fiyatı buradan buraya yükselttiniz. Ben satın almayı yapamadım. Tamam efendim demişler. Kusura bakmayın. Eski fiyattan vermişler telefonu.
Şu harika yani.
O günü özel. Hani hemen ertesi gün sabahtan aradığı için büyük ihtimalle ikna olmuşlar.
Bakıldığı zaman nereden mesela minimum 450 lira fiyat farkı var. Bir gecede 600-700 lira belki de aldığın telefonun modeline göre fark ödemek zorunda kalabiliyorsun.
Ve o da çok memnun kalmış şu an bak. 3500 lira bir telefona veriyor sonuçta. Ama o kadar seviniyor ki şu an.
Ya bunlar önemli işte. Biz cep telefonu firmalarının arkadaşlarla konuştuğumuz zaman sektörde böyle teknik bir tabir var. After sales diyorlar. Satış sonrası evet. destek ve hizmet. İşte hani belki de gerçek anlamda o gri açık pazardaki ürünle vergisini ödeyerek aldığınız ürün arasındaki farkı oluşturan da bu. Satıştan sonra ürün bozulursa aldığın hizmetteki müşteri memnuniyeti. Bunlara dikkat etmekte fayda
Türkiye'de
var.
Gerçi Türkiye'de şöyle bir durum var. Yani Samsung'undan Sony'sine, HTC'sine kadar kullanıcılar hiçbirinden memnun değil.
Şimdi evet.
Evet.
O tabii şahsi özel bir hizmet olmadığı için hiçbir zaman o ideal memnuniyeti yakalayamıyorsun.
Bana sorarsan buradaki en büyük sıkıntı da ne biliyor musun? Samsung, LG, Sony, HTC hepsi ortak bir şekilde Türkiye'deki yerel firmalardan ya da uluslararası olup da yine Türkiye'de yerel hizmet veren firmalardan teknik servis hizmeti alıyorlar. Hı hı. Bence Apple gibi kendileri vermeleri lazım bu servisi.
Belki de olabilir.
Yani HTC'nin gelip teknik servisi HTC olarak vermesi lazım ki böylece bütün iş yönetimi kendisinde olsun ya da Sony'nin aynı işi yapması lazım. Yoksa bu iş taşıma suyuyla olmuyor. Başkasının insafına kalırsan da böyle kullanıcı da
bence öyle şey olabilir. Galiba yanılmıyorsam Huawei yapıyordu. Bu birincisi cam kırılmasına karşı ilk cam kırılması ücretsiz. Bir de kapıdan gelip telefon alıyordu galiba. Ya artık ben 4000 lira 5000 lira vereceksen bozuldu zaman gel kapımdan al telefonu.
Biraz öyle bir durum söz konusu.
Geçici telefonu haber yaptıktan sonra da tekrar getir. Çünkü bu bedeller çok düşük bedeller değil. Son günlerde Nokia, baya Nokia markası çok sık gündemde. İlk önce Nokia 6 modelini gördük hatta rekor kırdı ve işte yine çok 60 saniye içerisinde bütün stokların tükendiği vesaire konuşuldu. Önce ben bir duyumum var onu söyleyeyim. Sektörden bir abimizden duydum. O da %100 emin değil. Ben de hani güvendiğim bir arkadaşımdan duydum. Lafı aktarmış gibi olacağız ama Nokia cihazların Türkiye'de operatörlere gösterildi. Sonucunda üretim yapan firmanın Türkiye'de eski Nokia çalışan bir iki kişiyle tekrar temasa geçip burada da tekrar yeniden telefonları piyasaya sürmeye çalıştıkları söyleniyor. Umarız gelirler. Sonucunda marka çokluğu tabii canım, zarar vermez ve
yarar.
Bir tüketici araştırma anketi okudum. Geçtiğimiz seneye göre, geçim senenin raporu bu. Nokia'nın popülerliği hala en az Samsung kadar mesela. Binlilik anlamında.
Ya. Yani
bu hakikaten önemli şeyler. Buna istinaden zaten arka taraftaki üretici firma HMD'nin de bir takım girişimleri var. Şimdi önüne duran görsel Nokia P1'e ait olduğu iddia ediliyor. Ben önden tasarım olarak biraz HTC A9'a benzettim. Farklı telefonlara da benzemiyor. Arkadan biraz daha farklı bir havası var. Biraz iPhone vari bir havası da yok değil açıkçası. X-O panel kullanacağı söyleniyor. Teknik olarak mümkün çünkü sürecin içerisinde Foxconn var. Foxconn aynı zamanda Sharp'ın da
evet.
Sahibi durumunda. Aynı zamanda Snapdragon 835 işlemciye sahip olacağı zaten Mirage Gemi arenasına yarışacak. Kansai lensi 24 megapikselden kameraya sahip olacağı söyleniyor. Mesut yine 4 GB RAM ve 128 GB gibi depolaması var. Ne diyorsun?
Sen yani şimdi bu burada paketle... önemli olan şey ekranın 120 Hz tazeleme hızına sahip olacağı. Bu yine sektörde yenilikçi olaylardan bir tanesi olacak. Şu anda 60 Hz tazeleme hızına sahip ekranlar. Ve büyük ihtimalle ekranın bu hertz değerini değiştirebilmesinden de bahsediliyor. Hani duruma göre işte yerine göre bir hertz'e kadar düşebileceği, yenilemeyi durdurarak tasarruf sağlayacağı falan. Yenilikçi şeyler deneyebilirler. Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş bir ekrandan bahsediyoruz bu tarafta. X-O panellerin kalitesini biz aslında nerede gördük biliyor musun? Asus kullandı ilk olarak evet, bu panelleri. Evet. Ve ne yazık ki hiçbir zaman kullanamadığımız bu tabletle telefon arasında geçişi sağlayan bir ürünleri vardı onların biliyorsun. Telefonu tablet
Padfon'u
takıyorduk ve tablet olarak kullanıyorduk. İncecik bir cihazdı.
Sen İtalya'da mı kullanmıştın onu?
İtalya'da deneme fırsatım olmuştu.
Malzeme kalitesi ama mükemmeldi onu.
Her şeyle mükemmel bir cihazdı. Asus her zaman Asus'luğunu yapıyor. Hiçbir şekilde onları global pazara sunamadılar. Kapalı bir yerde bıraktılar, yok ettiler. Al işte son Zenfone 3'ler nerede?
Zenfone 3'te biz incelemesini yaptık. Türkiye'de piyasaya çıktı. Bugünlerde önümüzdeki hafta galiba Türkiye lansmanı olacak. Ben sana şunu da söyleyeyim. Merak edenler belki olabilir. Önümüzdeki hafta inşallah bir sıkıntı olmazsa o yeni Zenfone modelleri var. Zenfone AR ve Zenfone evet. Zoom. Onların incelemesini de yayınlarız. CES'de kullanma
şansı. En güçlü modeller o kadar geç geldiler ki ülkeye.
Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Zenfone AR 8 GB RAM'e sahip mesela. İşte yine Snapdragon 821 işlemcisi var. Şu bu vesaire. Ama bir bakıyorsun şu anda biz neyi konuşuyoruz? Zenfone 4. Belki evet. Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz. Yani bu temponun bu tempoyla ticaret yapamazsın.
Yapamazsın,
çünkü
zor.
Mayıs ayında bana telefon gösterip Ocak ayında onu satıyorsan ortada bir sıkıntı var demek ki.
Evet.
Yani.
X-O paneller gerçekten fark yaratır. Bir de ben kamerayı merak ediyorum.
Şimdi kamera tarafında hep konuşulan şu oldu. Bu yeni oluşum çerçevesinde Nokia'nın eski kamera mühendislerinin şirkete geri döndüğü ve operasyonun evet. orada çok hızlı bir şekilde ilerlediği şeklinde ama bunları bekleyip göreceğiz. Yine az önce bahsettiğimiz İşte ultrasonik parmak izi okuyucu gibi donanımlar, QXL 4.0 gibi özellikler de var ama bahsedilen fiyatlar da üstünde 800 dolar üstü gibi görünüyor.
Normaldir yani.
Türkiye'ye gelse bile zaten Samsung Galaxy S8'den çok farklı bir fiyatı olmayacak gibi görünüyor.
Bir tane model içinde 950 dolar fiyat söylenmiş mesela 256 GB model için.
Ya yine 800 dolar olsun hadi onu da geçmiş. 800 dolar yine evet, şimdi az buz rakamı mıyız? Biliyorsun Nokia'nın kendi geliştirdiği bir Z Launcher adında
dandik bir arayüz
vardı. Onu herhalde baştan geliştirmiş versiyonunda bu telefonda karşınıza çıkacak. Mobil Dünya Kongresi'ndeki firmalardan birisi de Motorola olacak. Ve Lenovo daha doğrusu öyle söyleyelim. Ve yeni telefonunu duyuracakmış. Burada biz tüm ürün grubunda yeni modeller bekleniyor açıkçası. Tek tek hangisi olacak bunu bilmiyoruz ama Moto Z'nin belki devam modelini burada göreceğiz. Zaten o da 1 yaşına gelmek üzere lansman tarihi olarak. Bunun dışında Moto G5, G5 Plus gibi cihazlar göreceğiz. Açıkçası Lenovo tarafının istikrarlı büyümesi devam ediyor. Ben hani bu sene kim biraz daha büyür dersen aklıma gelen ilk isimlerden bir tanesi Lenovo. Bu P2 idi.
Tabii yeni orta sınıfta alt sınıfta büyüyor. Üst sınıfta hiçbir şekilde esameleri okumuyor. Moto Z'de mesela üst sınıfta çok ses getiren bir telefon olmadı.
Lenovo başka şey de ihtiyaç orada. İncelikten ziyade.
Evet, Lenovo deli gibi para harcıyor o tarafa hala da. Deli gibi reklam yapıyor.
Her yerde reklamları var.
Instagram'da, Facebook'ta nereye girsem çılgın reklamlarını görüyorum. Türkiye'den YouTube ünlüleriyle çalışıyorlar vesaire çabalıyorlar. Ama o telefonu satmamaları onlar için daha iyi. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Kullanıcıya bu kadar fazla reklam yapıyorsun, bu kadar fazla para verdiriyorsun, bir telefon aldırıyorsun. Ne pil süresiyle tatmin edici, evet, ne de başka unsurlarıyla. Bu da bir sonraki tepe modelini almakta onu da zorluk çıkartabilir.
Yani orada...
Belki bunu es geçselerdi bu tepe modeli Türkiye'de daha iyi olacaktı.
Belki de ya da çok daha uygun belki fiyatlarla getirebilselerdi. Evet. Benim özellikle merak ettiğim hani Z2'den ziyade G5'in ve G5 Plus'ın nasıl olacak? Çünkü G4 Plus kullanmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki evet Motorola kalitesi hala var. Arayüz gerçekten güzel çalışıyor ama bazı başka şeylerin de olması gerekiyor. Evet. Başka şeyler diyorsun. Çünkü fiyatı da 1.000 lira 1.200 lira diye açıkçası bakıldığı zaman. Dolayısıyla bekleyip görmek lazım. Ama dediğim gibi özellikle Lenovo tarafında şu sıra P2 5100 mAh piliydi, metal kasasıydı vesaire derken hani 1700 liraya satılan bir telefon. Fiyatını eleştirdik ama A3'ün fiyatını gördükten sonra...
Yok, şu an gerçekten o telefonlar kısmında büyür.
Alınması bir telefon olmuş. Dolayısıyla bu operasyonda yakından takip etmekte fayda var. Olur da İspanya'ya gidersek zaten biz de
görme şansı buluruz.
Tüm ürünleri de çeker ve sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Evet, bu haberle mobilitenin bir programında sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi alt kısmını bizlerle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.